Kutsal İsyan, sayfa 310, 20. ayrım. Bunların hepsi Patrikhane'ye bağlıydı. Yunan Kızıl Haçı, Atina ve Selanik bankaları bu örgütlerin kasalarını hiç boş bırakmıyordu. Etniki Eterya'nın bu insan yiyen yavruları yiyecekleri başların işaretini yukarıda adlarını söylediğimiz 3 siyasal ve askeri baştan alıyorlardı. Bu kollar hem cinayetler işliyor hem de Türk aslından gelen Anadolu Hristiyanlarına hızla Yunanca öğretiliyorlar, askerlik bilgileri verip onlardan gizli ordunun elemanlarını hazırlamaya çalışıyorlardı. Gizli cinayet örgütünün en önemli kollarından biri basın kuruluydu. Toplantılarını çoğu zaman Yunan konsoloshanesinde yapıyordu. 8 üyesi vardı ki bunlardan 5'i yerli Rumlardan, 3'ü de Yunanlılardandı. Yerlilerden Votiras, Nekologos gazetesinin sahibiydi. Pandazitis, Zografian Lisesi öğretmenlerindendi. Votiras'ın kardeşi Makridis de bunlardan biriydi. Eklisyastiki Alitya dergisi de bütün öbür siyasal gazetelerin taşkın ihtilacı diliyle yayın yapıyordu. Oysa o salt Patrikhane'nin dinsel düşüncelerini yayımlaması gereken bir dini dergiydi. Basın kurulu şimdiye dek yapılmış ve yapılmakta olan cinayet ve katilleri yeter bulmayarak ölüm ve terör kampanyasını yine hızlandırmaya karar vermiş ve işe koyulmuştu. Bu kampanya sonucunda İtilaf Devletleri'nin yardımı ile İstanbul cezaevinde ve başka yerlerde mahkum ve tutuklu bulunan bütün Rum ve Ermeniler serbest bırakıldı. Bunların sayısı 500'ü aşkındı. Hemen hepsi cinayet gruplarına ve kurulmuş çetelere katılarak işe koyuldular. 1918'den 1919'a dek yüzü aşkın cinayet işleyerek ellerini kana boyadılar. Basın kurulu bu kez izcilik grubunu ele aldı ve onu da az zamanda silahlı ve vurucu bir güç haline getirdi. Bölük kumandanı olarak her bölüğün başında birer Yunan yüzbaşısı ile üçer teğmen bulunuyordu. Zamanı geçtikçe bu örgütler tehlikeli bir biçimde gelişti. Patrikhane'nin kurduğu en korkunç siyasal örgüt Pontos kuruluydu. Karadeniz kıyılarını Batum'dan Sinop'a dek kapsayan bu hayal ülkesi için en korkunç, en vahşice cinayetler işlemeye başlamıştı. Bu Büyük Yunanistan Megalo iddiasının bir parçası olan bir toprak parçası olarak ele alınmıştı. Kastamonu, Çankırı, Yozgat, Sivas, Gümüşhane, Tokat, Amasya, Trabzon vilayetlerini içine alan Pontos hükümeti içinde oturan Türk İslam herkesin kanı helaldi. Sebil gibi içilebilir, akıtılabilirdi. Pontos hükümetinin merkezi Samsun olacağından Pontos çetelerinin en azgınları, en beceriklileri ve en iyi kasapları hep bu bölgede toplanmış, yakıyor, yıkıyor, kesiyor, doğuruyor, öldürüyorlardı. Patrikhane İzmir'in Yunanlılarca işgalinden sonra Pontos devletinin sınırlarını açıkça gösteren haritayı bastırmış ve Anadolu'daki bütün metropolitlere göndermişti. Parola da hazırdı. İstanbul'da Ayasofya Kilisesi'nin kubbesi üzerine Yunan bayrağının asılmasından bir dakika sonra Samsun kıyılarında da Pontos bayrağı dalgalanmaya başlayacaktı. Fener Patrikhanesince silahlandırılan Rum Pontos çetelerinin başında en korkunçları Bafra bölgesindeki Nebyan çeteleri geliyordu. Nebyan bölgesindeki 11 Rum köyünde 1012 ev vardı ve bu evlerin hepsinde 6228 kişi yaşamaktaydı. Bu nüfusun hemen hemen 1500'ü silah tutacak durumdaydı. Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'de seferberlik ilan edilir edilmez bütün bu köyler ayaklanmıştı. Ayaklanmada Türklerin ilk verdiği kurbanlar arasında Kazakçı Mermer köyünden iki köylü vardı. Çeteciler bu iki Türk köylüsünün sırt sırta bağlamışlar, sonra üzerlerine gaz dökerek yakmışlardı. Sonra bir jandarma eri kıtasına giden bir asker, tarlada çalışan bir kadın öldürüldü. Çeteciler hem kadın ve kızların ırzına geçiyor, sonra da onları öldürüyorlardı. Bu cinayetler bir süre teker teker yapılmış, sonra toplu öldürmelere geçilmişti. İlk toplu öldürme olayı Çalsun köyünde meydana gelmişti. Bu köy Nebyan bölgesindeki 11 Rum köyünün arasına sıkışmış 6 Türk köyünden biriydi. Bu 6 Türk köyünde ancak 2000 kişi yaşıyordu. İşte Pontosçu çeteciler ilkin bu Türk köylerinden en büyüğü olan Çalsun'a saldırdılar. Baskın çok ansızın olmuştu. Köy baştan başa yıkılmıştı. Bu yıkımdan bir tek ev kurtulamamıştı. Evlerde ele geçirdikleri bebeklerden yatalak ihtiyarlara dek bütün köylüleri köyün meydanına sürüp götürerek orada korkunç bağırış çağırışlar, yalvarışlar ve inleyişler arasında süngüleyerek öldürdüler. Kurşun onlarca çok değerliydi. Bıçak ve süngü ne güne duruyordu. O gün Çalsun'dan kurtulabilenler ancak herhangi bir iş için evlerinden uzağa gitmiş olanlardı. Pontos çetelerini artık kan tutmuş, öldürme iştahları korkunç bir kerteye yükselmişti. Kusça ve boyalı Türkmenler köylerini de aynı biçimde yakıp yıktılar ve bütün ele geçirdikleri Türk köylülerini kanlı bir iştahla boğazladılar. Bu köylülerin bir bölüğünü süngü ve bıçakla parça parça doğradılar. Geri kalanını gaz dökerek evlerinde ya da meydanlarda yaktılar ve karşılarında mataralarla şarap içtiler. Parçalanan ve yakılan köylülerin sayısı 367 idi. Türkiye Dünya Savaşı'ndan kötü bir yenilgiye uğrayarak çıkınca Pontos çetelerine artık gün doğmuştu. Savaşın başında henüz bir hükümet otoritesi varken bu yürekliliği ve vahşiliği gösteren Nebyan çeteleri artık büsbütün örgütlenerek birer kasap korkusuzluğuyla meydana atılmışlardı. Şimdiye dek yalnız Rum köylüleri çetelere katılıyor, Bafra'nın içindeki Rumlar bunlara katılmaktan uzak duruyorlardı. Bırakışma olur olmaz Bafra'nın içinden de 3 Rum bu silahlı çetelere katıldı. Bu bir parola oldu. Artık çete kurmak işi Rum köylülerinin işi olmaktan çıktı ve bütün köylüler ve kasabalılar Nebyan Pontosçu çetelerinin yanı başında yer aldılar. Hepsi tepeden tırnağa silahlanan bu halk artık Nebyan bölgesinin dışında da serüven aramaya başladılar. Türk hükümeti artık salt bir attan başka bir şey değildi. Dayanıksız ve desteksiz kaldığını anlayan Türk halkı bütün anlamıyla korkuya kapılmıştı. Nebyan çeteleri bütün Bafra ve Samsun ormanlarına korku saçıyorlardı. Karanlık gecelerde önlerine gelen Türk köylerine yaptıkları baskınlarda bütün insanları boğazlıyor, yükte hafif, pahada ağır ne bulursa alıp götürüyorlardı. Her türlü işe yarar hayvan yağma edilerek sürülüp götürülüyordu. Bu ilk kısa saldırıda Nebyan bölgesi dışında 22 çiftlik ve han yaktılar ve taş üstünde taş bırakmadılar. Bundan sonra yine yakıp yıkma dalgası geldi. 27 Türk köyünü yaktılar, bütün hayvanlarını ve taşınabilen bütün eşyalarını alıp götürdüler. Kalu, Ada, Ağlar köylerinin bütün hayvanlarını, bütün eşya ve mallarını İnke, Garip ve Kuyumcu köylerinin bütün hayvanlarını yağma ettiler. Alaçam köyünü bastılar, 26 hayvan, 25 at ve 1320 liralık da eşya kaldırdılar. Bunlardan başka Nebyan bölgesi dışındaki Almazsa köyünden 40, Çal köyünden 45, Çarın köyünden de 75, Terzili'den 4, Engiz'den 3, İngazi'den 25 evi bütünüyle yaktılar. Nebyanlılar kısa aralıklarla 500 Türk köyünü yakmış oldular. Nebyan çeteleri bununla da kalmadılar. Nebyan bölgesinin batısına düşen Kapıkaya'ya indiler ve Kızılırmak'ta Vezir Köprü'den Bafra'ya işleyen kayıklardaki bütün malları yağmaya başladılar. Hükümetin bunlarla uğraşacak ne jandarması ne de askeri vardı. En sonra postun elden gideceğini anlayan bu bölgedeki Türk köyleri başlarının çaresini bakmaya karar verdiler. Pek sık ve yan yana bulunan bu Türk köylerinin çıkardığı silahlılar ilk kez Pontosçu yağmacılara silahla karşı koydular. Bütün bu bölgeye korku salan Nebyan çeteleri 20 grup halinde çalışıyordu ve hepsi de Trabzon metropoliti Hrasantos'tan emir almaktaydılar. Bu çetelerin reisleri de şunlardı: Bafra'nın Kelek köyünden İstavri, Samsun'un Taflan köyünden Lefter, Havza'nın Küpçadağı köyünden Piç Vasil, İstavri ile birlikte çalışan Aleko, Osmanbeyli köyünden Piço, Samsun'un Kuru Kökçe köyünden Andon, Balık köyünden Endik, Karapınarlı köyünden Piç İlya, öbür adıyla Kara İlya, Kirazlı köyünden Taşçıoğlu Kara Siyah, Bafra'nın Yayla köyünden Kelsava, Samsun'un Eğribel köyünden Anastas ve dayısı Anastas Aynedere köyünden Balcıoğlu Deli yani, Havza'nın Elmalıca köyünden Eleni Çavuş, Baraltı köyünden Fali, Samsun'un Beylik köyünden Sarı İstil, Kapıkaya köyünden Kavaklıoğlu Yuvan ve yeğeni Totoroğlu Agapius, Alaçam köyünden Gördükoğlu Simeon, Aynedere köyünden Timiroğlu Yani, Bakırpınar köyünden İstavri, Zümbül köyünden Totoroğlu. Çete reislerinin emrinde 2000 tutarında çeteci vardı. Bunlar gerçekten Bafra'nın ve Samsun köylerinin iflahını kesmişlerdi. Nebyan çetelerinin cinayetleri Samsun bölgesindekinden sayıca çok olduğu halde cinayetlerin kaliteleri ve inceliği bakımından Samsun bölgesindekinden aşağıydı. Samsun köylerinden Güney ve Billarca'da 24 kadın ve erkek toplu olarak süngülenip delik deşik edilerek öldürülmüş, 500'de ev yakılmıştı. Duayeri ve Kabi Başalan köylerinde 20'ye yakın insan öldürülmüş, 20'si de ağır yaralanmıştı. Samsun'un merkez kazası içinde ise 51 kişinin canına kıyılmıştı. Çarşamba ve Terme Ermeni ve Rumları birlikte eşkıyalığa çıkmışlar, 335 ev, 2 cami, 2 okul, 22 samanlık yakmışlar, 2 kişiyi de öldürmüşlerdi. Bu cinayetlerin işlendiği 17 köyde 100 ev yakılmış, Sığır Çobanı köyünden geçen 6 Türk askeri tüyler ürpertici bir biçimde öldürülmüştü. Pontos kurulunun merkezi olan Merzifon ve dolaylarında Rum çeteleri birçok Türk'ü öldürmüş, evleri yakmış, köyleri barınılmaz hale getirmişlerdi. Bu çeteler soydukları eşya, altın, mücevherat ve parayı kendilerinde alıkoymuyor, emri altına girdikleri metropolitlere gönderiyorlardı. Metropolitlikler bu parayı kurulmuş ya da yeni kurulacak olan Pontos örgütlerine harcıyorlardı. Metropolitliklerce para yardımı yapılan kimi çeteler Orta Anadolu'nun kapısında dolaşmakta ve durmadan adam öldürmekteydi. Amaçları ya oralarda oturan nüfusu öldürerek bitirmek ya da korkutup göç ettirmekti. Ladik'te işlenen cinayetler bu kanlı trajedinin kızıl halkalarından biriydi. Ladik dolaylarında kadın erkek karışığı bir Rum çetesi Küpecik köyünü basmışlar ve bir saat içinde 70 kişiyi türlü işkencelerle bağırta bağırta öldürmüşlerdi. Bu çeteler öldürmeye vakit bulamadıkları birçok köy kadınını dağlara sürükleyip götürmüşler ve orada ırzlarına geçtikten sonra öldürüp kurda kuşa yem olarak bırakmışlardı. Bunların ölümü de çok korkunç olmuştu. Hepsini birbirine bağlayarak yakmışlardı. Bu çeteler evleri ve tarlaları yakmışlar, paraları soymuşlar, bütün hayvan sürülerini alıp götürmüşlerdi. Alıp götürdükleri bu 70 kişinin mücevherat ve parasının tutarı 47.400 liraydı. Ladik cinayetlerinden sonra Gümüş Hacıköy, Gümüş Madeniköy, Hacza, Tokat Erbağ, Zara'da yeni bir cinayet dalgası sökün etmişti. Rum eşkıyaları ve disiplinli Pontos çeteleri 3 ay içinde 3160 Türk'ü işkenceler içinde öldürmüşlerdi. İşte bütün Anadolu metropolitleri Türklerin Rumlara yapmakta olduğu vahşice cinayetler diye itilaf devletlerine bu olayları bildiriyorlardı. Mustafa Kemal de sözüm ona bu cinayetleri işleyen Türkleri cezalandırmak için Samsun ve bölgesini teftişe gönderilmişti. Gerek polis müdürü Refik Bey'den, gerekse Müdafaa-ı Hukuk Derneği üyelerinden ve onların tanıştırdığı zulüm görmüşlerden edindiği yeni bilgiler karşısında şaşırıp kalmıştı. Burada bir şeyler olduğunu biliyor ise de böyle korkunç ve tüyler ürpertici olayların geçebileceğini hiç aklından geçirmemişti. Hazır bu bilgiyi edinmişken zulme uğramış yakın köylerden birisine gidip köylüyü dinlemek isteğini gösterince polis müdürü askeri Erkan ve arkadaşlarıyla bir kafile halinde Yenice köyüne yollandı. Mayıs Samsun'un taşını toprağını sıcak bir yeşile boyamıştı. Kırlarda sürülerle serçeler otluyor, erkek tarla kuşları kendisinden hiç umulmaz güzellikte aşk türküleriyle esmer bir incir yaprağı gibi havada salınarak uçuyor ve kimi zaman kanatlarını sık sık çarparak aşağıdaki yeşillik içinde dişisini arıyordu. Yol kenarları sapsarı, apak çiçek serpintileri ya da kümeleriyle örtülüydü. Beyaz çiçek serpintisi köylünün koyun gözü dediği papatyalardı. Samsun'un bodur meşeler ve çamlarla örtülü dağları üzerindeki mor bir duman halindeki hava sıcaktan tatlı dalgalarla titriyordu. Mustafa Kemal aldığı yeni bilgilere göre şimdi her yeşil kümenin içinde, her yeşil çamın ve meşe fidanının ardında bir Pontos eşkıyasının pusu kurduğunu düşünüyor. Bu güzel doğayı böyle avulu bir mantar haline getirenlere lanet ediyor ve bütün bunların ayaklanıp bu güzel memleket doğasının temizlenmesini artık bir gün sorunu olarak görüyordu. Yenice köyüne akrabalarla vardıklarında sıtmalı soluk benizli üstleri başları paçavralar içinde insanlarla karşılaştı. Bir çimenlikte bağdaş kurarak oturdu. Köylüler ürkek ürkek kararmış çürümüş meşe kütükleriyle yapılmış karanlık evlerinden çıktılar ve kadın erkek onun çevresinde bağdaş kurdular. Mustafa Kemal tatlı sesiyle onlara sorular soruyor, ya bir kadın ya da bir erkek yerine göre bunlara yanıt veriyordu. Pontoscular her köy gibi Yenice'nin başında da ekşimişlerdi. Tepelerde ecel gibi dolaşıyor, onlara soluk aldırmıyorlardı. Dağdan odun getiremez, hayvanlarını otlatamaz olmuşlardı. Bütün gece ormanlar silah sesinden inim inim inliyordu. Kadınlar bunları inleyerek anlatıyorlardı. Çocukların karınlarını davul gibi şişiren sıtmadan daha korkunç bir afetti bu gavur eşkıyaları. Mustafa Kemal o kanıya gelmişti ki bütün Karadeniz dağları bu haldeydi ve bu Türk köyleri biraz daha sahipsiz kalırsa az zamanda içinde kökleri temelli kazınabilirdi. Onlara kendilerini korumak için silahlanmalarını ve onların kullandıkları usulle yok etmeye çalışmalarını salıkladı ve çok yakın bir zamanda yine kurulacak hükümet kuvvetlerinin bu dağ başlarını kuzu ile kurdun yan yana gezebileceği bir hale getireceğini anlattı. Memleketi her yandan boyunduruk altına almaya başlayan düşmanlar ne kerte güçlü olursa olsun günün birinde hepsinin kovulacağını ve bugünün, bu mutlu günün başlamış bile olduğunu anlattıkça umutsuz sefil yüzlerce bir aydınlık yayılıyordu. Bu onlara kaderin pek yakına getirir gibi göründüğü mutlak ölümden kurtuluşun tatlı müjdesi gibi görünüyordu. Mustafa Kemal arkadaşlarıyla kente döndükten sonra doğruca Mıntıka Palas'a gitmiş, yemeğini yemiş, kahvesini içiyor, birkaç kişiyle oturmuş konuşuyordu. Belediyenin önünde bulup da silahlandırdığı asker otelin kapısında nöbet bekliyor, içeri sinek uçmuyordu. Dışarıdan onun sesi, "Yasah diyor sana ulan!" diye birkaç kez yinelenince Cevat Abbas tabancasını çekerek kapıya koştu. Karşısında orta yaşlı, iri yarı, kara gözlü, esmer, pala bıyıklı, halktan bir adam duruyordu. Daha çok doğulu bir Kürt hamala benziyordu. Bıyıkları öyle karaydı ve öyle parlıyordu ki onları yanmış fındıkla boyadığı sanılabilirdi. "Ne arıyorsun burada?" "Mustafa Kemal Paşa'yı göreceğim." "Ne yapacaksın paşayı?" "Ona söyleyeceklerim var." "Nedir söyleyeceklerim, bana söyle, ben ona söylerim." Konuşmasından Kürt olduğu anlaşılan adam mutlaka içeri girmek istiyordu. Yaver en sonra önüne düşerek onu Mustafa Kemal'in oturduğu odaya götürdü. "Sizi bir vatandaş görmek istiyor paşam. Gelsin görelim." Bu adamın durumunda bir gariplik olduğu herkesçe görülüyordu. Hepsi dikkatle ona bakıyor ve her davranışını göz hapsinde bulunduruyorlardı. Mustafa Kemal, "Gel bakalım evlat, bir arzun mu var?" diye sordu. "Var paşam, zatınıza söyleyeceklerim var." "Haydi çekinme, söyle öyleyse." Adam boğazını temizledikten sonra, "Paşam," dedi, "bana zatınızı vurmak için vazife verdiler." "Peki öyleyse vur beni, yap vazifeni haydi." "Aman paşam, sen vurulacak adam mısın? Sen baş tacı olmaya layıksın." Sonra ceketinin iç cebinden yepyeni bir tabanca çıkarıp masanın üstüne bıraktı. "İşte paşam, bana verdikleri tabanca. Git o vatan millet haini, padişahımızın düşmanı olan paşayı vur dediler. Ben de zatınızı öyle sanarak öldürmeye karar verdim. 3 gündür arkanda dolaşıyorum. Bütün düşüncelerim alt üst oldu. Meğer beni aldatmışlar. Az kalsın milletin babasını vuracaktım. Senin hemşerilerle konuşmalarını dinledim. Baktım ki sen yalnız bizi düşünüyorsun. Bizi düşmanların elinden kurtarmak istiyorsun. Asıl hain onlar. O senin düşmanın olacak namussuzlar. Ben de artık sendenim paşam." Mustafa Kemal bu kendi kendine gelip kendi kendine giden tehlikeye şaştı kaldı. Daha önce bu çeşit suikast olaylarıyla birkaç kez karşılaştığı için şaşkınlığı uzun sürmedi. "Al tabancanı, sok beline evlat," dedi. "Sen de artık benim askerim sayılırsın. Tabancasız, silahsız olursak Pontosçular hepimizi gelip keser." Kürde bir de kahve ısmarladı ve kendisini unutmamasını söyledi. Adam kahvesini içtikten sonra tabancasını alıp beline soktu ve Mustafa Kemal'in ellerini birkaç kez öperek çıkıp gitti. Mustafa Kemal bunun üzerine bir sigara yaktı. Arkadaşlarına da birer tane verdi. Yüzü gülüyordu, seviniyordu. Bu olay da anlatmıştı ki halk onun dilinden anlıyordu. Halk onun dediklerini kendi içinin yankısı olarak buluyordu. Halk bir kurtarıcı bekliyordu. Mustafa Kemal Samsun'dan ayrılmak için acele ediyordu. Gitmeden önce de Samsun'da Pontosçulara karşı düzen almak, örgüt kurmak istiyordu. Bunun için de Havza'ya doğru yola çıkmadan önce Refet Bey'in kurmay başkanı, eski sınıf arkadaşı Yarbay Mehmet Arif Bey'i Samsun'un Kırak köyüne örgüt yapmak üzere bıraktı. Korku rüzgarı. Kötülüklerin ilki ve en büyüğü haksızlıkların cezasız kalmasıdır. Eflatun. 21 Mayıs 1919 günü Bandırma iskelesine yanaşan Gülnihal vapurundan iri yarı, uzun boylu, geniş omuzlu, kumral, menekşe gözlü, yiğit görünüşlü, yakışıklı bir subay indi. Bu İzmir'de Nadir Paşa'nın onurunu çamurlara buladığı 17. Kolordu'nun kumandan vekilliğine ve 56. Tümen Kumandanlığına yeni atanmış olan Kurmay Albay Bekir Sami Bey'di. Bekir Sami Bey çok tecrübeli, zeki ve akıllı kumandanlardan biriydi. 1. Dünya Savaşı'ndan Kafkasya'da, Irak'ta 5. Seferi Kuvvet ve 52. Tümen Kumandanlıklarında bulunmuştu. Ağırbaşlı, namuslu ve yurtsever bir askerdi. Doğru İstanbul'dan geliyordu. İstanbul hükümetinin son insancı ve milleti ilgilileri, boşta bekleyen en güçlü subay kadrosunu birer bahaneyle Anadolu'ya geçirmeye çalışıyordu. İşte Bekir Sami Bey de bu güçlü kumandanlardan biriydi. Rauf Bey Anadolu'ya geçmek hazırlıkları yaparken bu tanıdığı ve sevdiği arkadaşının atanma işini de ele alarak Cevat Paşa'nın yardımıyla çabuklaştırmıştı. Bekir Sami Bey Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa ile helalleşmek için nezarete gitmiş ve nazırın pek sempatik yüzüyle karşılaşmıştı. Peki şimdi Anadolu'ya gidiyorsunuz, orada ne yapacaksınız? Vatan neyi emrederse onu. Bu söz üzerine Şevket Turgut Paşa'nın gözlerinden yaşlar boşanmaya başlamıştı. Ağlıyordu. Zayıf yüzünün etleri oynuyor, yaşlar sigara dumanından sararmış bıyıkları üzerinde çiğ taneleri gibi titriyordu. Elini uzatıp Bekir Sami Bey'in iri ve kuvvetli elini sıkarak "Allah muvaffak etsin oğlum," dedi. "Erleri ve subayları toplayınız. Fakat bir mecburiyet olmadıkça Yunanlılarla çarpışmamaya dikkat ediniz." Bekir Sami Bey nezaretten ayrılırken içinde aynı sıcak gözyaşlarının tadını duyuyordu. Gülnihal vapurundan Albay Bekir Sami ile birkaç kişi daha inmişti. Yaveri Yüzbaşı Selahattin Bey de yanı başındaydı. Vapurda Ödemişli Avukat İnceoğlu Hamit Şevket ve Turgutlu Askerlik Şubesi'ne yeni atanan Yüzbaşı Süleyman Sururi ile yolculuk etmiş ve onları milli davada görevlendirmişti. Hamit Şevket İnce İstanbul'da göz doktoru Esat Paşa'nın kurduğu Milli Ahrar Partisi ile ilgiliydi ve Ödemiş'e Yunan işgali aleyhinde daha zorlu işler yapabilecek durumdayken bu partinin bastırdığı nüfus istatistiklerini dağıtmaya gidiyordu. Bekir Sami Bey onun işgal aleyhinde bir direnme yaratmaya çalışırsa daha büyük bir iş yapacağını söyledi. Yüzbaşı Süleyman Sururi Bey'e ise doğrudan doğruya yapılacak işler üstüne emirler verdi. İşte 35-40 arası görünen genç albayla arkadaşları iskeleden ayrılıp da kente girdiklerinde gözlerine inanamadılar, şaşırıp kaldılar. Kasabanın epeyce kalabalık olan Rum ve Ermeni hemşerileri evlerini baştan başa kocaman mavi beyaz Yunan bayraklarıyla donatılmışlardı. Sıcak ve masmavi Mayıs havası içinde bu mavi beyaz bayrakların hışıltısından ve sokaklarda bayramlık giyineklerini giymiş Rum ve Ermeni topluluklarından başka bir şey yok gibiydi. Rum ve Ermeni gençleri sokaklardan kol kola şarkılarla geçiyor ve Bekir Sami ile arkadaşlarına alaycı bakışlarla bakıyor, ıslık çalarak uzaklaşıyorlardı. Bekir Sami Bey doğruca hemşerisi Çerkes Hasan Bey'in evine gitti. Bu çılgınlığın nedenini sordu. Meğer İzmir'in Yunanlılarca işgali onlarda Bandırma'nın işgali umudunu uyandırmıştı. Bu yüzden hepsi bir saat Bandırma'nın da işgalini beklemekteydi. Gece gündüz halkın gözleri denizin ufuklarında dolaşıyor ve her yaklaşan savaş ya da yolcu gemisini bir işgal gemisi olarak görüyor ve sokaklarda yine Türk-Müslüman başları görünmeye şapkalarını sevinçten havaya fırlatıyorlardı. Bekir Sami Bey hemen o gün şiddetli bir emir vererek yabancı ulusun bayraklarını indirtti ve buranın Türk yurdunun bir parçası olduğunu bildirerek taşkınlıklara bir son verilmesini istedi. Bayraklar hemen indirildi ve sokaklarda yine Türk-Müslüman başları görünmeye başladı. 21 Mayıs gecesi Bandırmalı Hasan Bey'in evinde uzun saatler yurtseverce konuşmalar yapıldı. Bekir Sami Bey Çerkeslerin ileri gelenlerini ve bunların arasında Ethem Bey'in ağabeyisi Çerkes Reşit Bey'i de çağırtmıştı. Reşit Bey gelmemiş, eniştesi Hafız Hakkı Bey'i göndermişti. Gerek Reşit Bey gerekse küçük kardeşi Ethem Bey İttihat ve Terakki'nin teşkilatı mahsusasında çalışmaktaydılar. Bırakışma olur olmaz her militon ittihatçı gibi onlar da yeni hükümetçe kovalanmaya başlamışlardı. Ethem Bey eski arkadaşlarıyla dağa çıkmış, büyükçe bir çete kurmuştu. Savaştığı kuvvet Ferit Paşa hükümetinin adamları Hürriyet ve İtilafçılardı. Ethem Bey, Bandırma ve Manyas bölgesinde adını duyurmuş, hatta kaymakamları kovarak yenisini atayacak hale gelmişti. Daha önce İzmir valisi Rahmi Bey'in küçük oğlunu kaçırmış ve ondan fidye olarak pek çok altın almış ve çocuğu babasına göndermişti. İşte bu parayla çetesini büyütmeye çalışıyordu. Bunu Rauf Bey de Bekir Sami Bey de yakından biliyordu. Hatta İzzet Paşa hükümeti zamanında Ethem Bey için şikayetler öyle çoğalmış ve öyle önüne geçilemez olmuştu ki Rauf Bey Ethem Bey'in uslu durması için aracı olacağına söz vermişti. Bunun için Bekir Sami Bey Bandırma'ya doğru yola çıkmadan önce Rauf Bey ile derin derin konuşmuş ve bu bölgede direnme noktaları meydana getirmek için Ethem Bey'in çetesinden yararlanmayı da düşünmüşlerdi. Ethem Bey gerilla çalışmalarında çok tecrübe sahibiydi. Anadolu sınırları dışında birçok yerde yıllarca bu yöntemle savaşmış ve Türk ordusunun genel durumuna yardımcı olmaya çalışmıştı. Reşit Bey Bandırma ve Manyas bölgesinde toplayacağı bütün atlıları kardeşi Ethem'in emrine vererek Manisa'ya göndermeye söz verdi. Gece geç vakit yatmadan önce bir karar daha verilmişti. Yarın camide bir toplantı yapılacak ve Bandırma'da bir direnme örgütü kurulmasına çalışılacaktı. Bandırma'da örgütlenme düşüncesi ilk kez Bekir Sami Bey'in kafasından çıkmıyordu. Burada bir süreden beri direnme düşüncesi çevresinde tohumlar ekilip duruyordu. Bandırma'da bulunan Kayseri Mutasarrıfı Kemal Bey ile İzmir Şark Mektebi Müdürü Necati Bey, Saruhan Mebusu halkı uyandırmaya çalışmaktaydılar. Ertesi gün Bekir Sami Bey ve onun gibi düşünen ileri gelenlerden bir grup camide toplandılar ve toplanan halkı uyarmaya çalıştılar. Bekir Sami Bey kollarını kavuşturarak beklememelerini, Yunanlıların ve yerli Rumların yapacağı zulüm ve işkencelerin kucağına gözü kapalı atılmamalarını, elden geldiğince çabuk ve hızlı bir örgütlenme ve silahlanmanın ilk önce yapılacak akıllıca bir iş olduğunu anlattı. Yoksa hepsini İzmir'deki korkunç boğazlanmanın beklediğini söyledi. O konuşurken orada bulunan Bandırma Tümen Komutanı Vekili ve Kalem Reisi de yemedi içmedi, tümene döner dönmez İstanbul'a Harbiye Nezaretine 17. Kolordu Kumandan Vekili Bekir Sami Bey'in memlekette fitne çıkardığı üstüne bir jurnal telgraf çekti. İzmir'den gelen son tren kimi kişiler ve bunların ağzından da korkulu haberler getirmişti. İzmir'den kaçıp kurtulabilen pek az genç ve subay yüzlerinden umutsuzluk, kin ve tiksinti akarak Bandırma'da inmişti. Bunlardan biri de Kurmay Albay Köprülü Kazım Bey'di. Onun anlattığına göre 1000 kişilik bir Yunan kuvveti 21 Mayıs'ta Çekel ile istasyonu arasında yürüyüş halinde görülmüştü. Bu kuvvet bütün Menemen'i ele geçirebilirdi. Ayvalık Kuşadası arasında 50-60 kilometrelik bir bölgenin Yunanistan'a verilmiş olduğu söyleniyordu. Ayrıca bütün Aydın bölgesinin de Yunanlılara peşkeş çekildiği inanılır söylentiler arasındaydı. Bir haftadır Yunan vapurları durmadan İzmir'e asker boşaltmaktaydılar. Dökülen asker sayısının 100 bin kişiye çıkarılacağı da bu söylentiler arasındaydı. Yine bu söylentilere göre İzmir'e Yunanistan'dan Yunan jandarma kuvvetleri de gönderilmek üzereydi. Bekir Sami Bey aldığı bu haberleri hemen şifreli bir telgrafla Harbiye Nezaretine bildirdi. Artık onun için Bandırma'da yapılacak başka iş kalmamıştı. 23 Mayıs 1919'da Bandırma'dan ayrılarak Manisa'ya yollandı. Yanında birkaç da önemli yol arkadaşı vardı. Köprülü Albay Kazım, General Kazım Özel, İlkokul Öğretmeni Vasıf Çınar, Ödemişli Avukat İnceoğlu, Hamit Şevket, Kara Osman Zade Hamdi, Erkan-ı Harbiye 1. sınıf öğrencilerinden Emirganlı Faruk Beyler, aydın bir yol arkadaşı grubu olarak ona katılmışlardı. Bekir Sami Bey ile arkadaşları bir olaya daha şaşırıp kalmışlardı. Çoğu Rum olan tren memurları şimdiden Yunan üniforması giymişlerdi. Yolcular bütün yol boyunca gözlerine inanamayarak bakıyorlardı. Sanki yabancı bir memleketin topraklarından geçiyorlardı. Bütün istasyonlara ve yollardaki önemli yapılara Yunan bayrağı çekilmişti. Demek ki düşman buralarda her an beklenmekteydi. Yol boyları yaban lalelerinden kıpkırmızı kesilmişti. Doğa insanların hırslarından ve küçüklüklerinden uzakta dağa taşa en güzel halılarını sermiş, yaşıyor, soluyor ve toprağa yaşanası güzellikleriyle beziyordu. Hayvanlar, ağaçlar, otlar, çiçekler, akarsular hep kendi havasındaydı. Hepsi Mayıs'ın başladığı cennet saatlerinin sıtmalı ve kaygısız yaşama çabası içindeydi. Yalnız pılı pırtısını, eski püskü çullarını kağınılarla göçmen arabalarına yüklemiş kadın, erkek, çoluk, çocuk tedirgindi. Korku rüzgarının buzlu soluğuyla ruhları üşümüş, geriye doğru kaçmaya başlamışlardı. Güneş batarken küçük yolcu grubu Balıkesir'e varmıştı. Balıkesir istasyonunda heyecanlı haberler dolaşıyordu. Yunanlıların birkaç saat önce Manisa'ya girdiği söyleniyordu. Artık Manisa'ya doğru yolculuğu göze almak apaçık tehlikenin gözüne gitmekti. En iyisi Akhisar'da trenden inip oralara çabucak örgütlenmeye çalışmaktı. Sabaha karşı Akhisar'da trenden indiler. Avukat İnceoğlu Hamit Şevket'le Kara Osman Zade Hamdi Beyler yolculuklarını ötelere dek uzattılar. Bekir Sami Bey Akhisar'da Manisa'nın işgali üstüne duyduğu haberin doğru olmadığını anlayarak yeni bir umuda kapıldı. Yalnız Manisa ile telgraf haberleşmesi yapılamıyordu. Akhisar istasyonu da ötekiler gibi Yunan bayraklarıyla kaplanmıştı. Hele kasabanın sokaklarına girdiklerinde buranın da tıpkı Bandırma gibi yakın bir Yunan işgali beklediğini görerek çok üzüldüler. Bütün dükkanların ve evlerin ön yüzleri Yunan bayraklarıyla süslenmişti. Yalnız Rum evleri değil, Türk zenginlerinin ve eşrafının evleri de mavi beyaza boyanmıştı. Sanki 1000 yıllık bir Hristiyan kentine girmiş gibiydiler. Genç albaylar ve arkadaşları sersemlemişlerdi. Adımları birbirine dolaşarak yürüyorlardı. Hele kente girilecek yerde Yunan ordusunun altından geçeceği bir zafer takı da görünce çileden çıktılar. Tıpkı Bandırma'da olduğu gibi bütün Akhisar Rumları sokaklara dökülmüştü. En güzel giyineklerini giymiş genç kızlar ve delikanlılar sokaklardan dans ederek geçiyor ve bu genç ve iri gövdeli Türk subayıyla arkadaşlarına dik dik bakıyorlardı. Demek ki Yunan ordusunun Akhisar'da görünmesi de saat belki de an sorunuydu. Bekir Sami Bey doğruca postahaneye gitti. Telgraf memurlarının uzun çabalarından sonra Manisa'yı bulabildi. Manisa mevki kumandanı Zeki Bey ile makine başında konuştu. İlk iş olarak Yunan ordusu gelmeden önce burada bulunan bütün değerli silahların Salihli'ye kaçırılmasını emretti. Zeki Bey elde 8 dağ otobüs topu, 4 makineli tüfek, bol sayıda tüfek ve cephane bulunduğunu, yalnız bunları Salihli'ye götürecek Erat'ın bulunmadığını, hepsinin savuşup gittiğini söyledi. Halk korku içinde yalnız kendi canını koruyabilmek kaygısı içinde çırpınıyordu. Bunun içinde yardım etmelerine imkan görünmüyordu. Elde bulunan pek az sayıdaki subay ve eratla bütün bu silahları kaçırmanın imkanı yoktu. Bekir Sami Bey de ayak diredi ve bu silahlardan en önemlilerinin olsun geriye kaçırılması için emir verdi ve ona ayrıca kimi kolaylıklarda salıkladı. Bekir Sami Bey ve arkadaşları postaneden çıkıp da kasabaya şöyle bir alıcı gözle bakarak geçtiklerinde bayağı tiksinti duydular. Bütün varlıklı Türkler Rumların koltukları altına sokulmuş, zoraki gülümsemelerle yaltakçılık edip duruyorlardı. Kente girecek Yunan ordusunun hışmından, zulmünden de ancak böylece kurtulacaklarını sanıyorlardı. Mal ve mülkleri daha çok gayrimenkul üzerinde olduğundan kayıp bırakamıyor, bunları kurtarabilmek kaygısıyla da Yunan bayrağıyla Rum hemşerilerinin iyilikseverliğine güveniyorlardı. Dikkat ettiler. Bütün terzi dükkanları harıl harıl Yunan bayrağı dikmeye uğraşıyorlardı. Kasabanın fakir Türk mahallelerinde Yunan bayrakları seyrekleşiyor ve siliniyordu. Zaten çoğunun bir Yunan bayrağı alacak parası yoktu. Bekir Sami Bey akşamüstü Manisa mevki kumandanı Ahmet Zeki Bey'den bir telgraf aldı. Bunda Harbiye Nezareti'nin yursever bir adamından kendisine verilen emirden dem vuruyordu. Menemen'i işgal eden Yunan kuvvetleri oradaki bütün silahları ve cephaneleri hadisesiz ele geçirmişlerdi. Oysa devletin Yunanlılara kaptıracak bir tek silahı ve fişeği olmadığı ve bu gibi tehlikeler karşısında bulunan yerlerdeki silah ve cephanelerin ve topların kurnazca güvenli yerlere taşınmaları ve böylece silahların düşmana teslimi gibi alçakça oylara meydan verilmemesi emrediliyordu. Menemen'deki silahların da İzmir'dekiler gibi düşmanın eline geçmesi genç albayın içini öfkeli bir üzüntüyle doldurmuştu. Şimdi topun ağzında Manisa vardı. Manisa'daki paha biçilmez sayısız silah ve cephanenin başında kopacak kıyamet de yaklaşıyordu. Mevki kumandanının ağlamaklı sözleri onun ruhunu acı bir kuşku ile dolduruyordu. Gerçekten de olan olmuştu. 24 Mayıs'ta Bekir Sami Bey'e gelen telgrafta beceriksiz mevki kumandanı Zeki Bey şöyle dert yanıyordu. Makinalı tüfekler ve toplar Erat azlığı yüzünden halkın yardımıyla Manisa'nın dışına taşınabilmişti. Manisa'daki İngiliz kontrol subayı bu tek varlık bunların götürülmesini önlemek için davranmıştı. Bunun içinde kumandan bir sızıltıya meydan verilmemesi için makinalı tüfeklerle topların yine şehre getirilmesi buyruğunu vermişti. Geceleyin fırsat bulursa yine bunları kaçırmaya çalışacağını söylüyordu. Elde Erat bulunmadığından halka bu işin başarılması pek güç olacaktı. Zaten yardım etse ise birkaç saatlik yol için yardım edecekti. Bu kadarcık bir silah kaçırabilse bile tüfek ve milyonla fişek ve pek çok ağır silah olduğu yerde kalmak tehlikesiyle baş başaydı. Ayrıca 200 yataklı asker hastanesine taşınamayacak durumda olduğundan yerli yerinde kalacaktı. Bunları bildiren Manisa kumandanı ondan kolaylık sağlayacak bir emir bekliyordu ve bu emirde görünüşe göre hiçbir vakit verilmeyecekti. Manisa beklendiği gibi Yunan ordusunca işgal edilmiş ve olacaklar olmuştu. 20. ayrımın sonu sayfa 327.